Kira Kiralina, Panait Israati, Varlık Yayınları, 3. Basılış, Mart 1959. Bu kitabın ilk basılışı Şubat 1951, ikinci basılışı Haziran 1954'te yapılmıştır. Türkçe'ye çeviren Yaşar Nabi. Bu kitap 419 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Aralık 2010. Okuyan Saide Sak. Kira Kiralina, Panait Israati'nin ilk eseridir. Romain Rolland'ın okuyunca hayran kaldığı ve bütün dünyaya yazarını bir dahi olarak ilan ettiği bu eserinde Israati, çocukluğunda dinlediği bir hikayeyi, pazarcı Stavro'nun hayatını onun ağzından anlatır. Bir kısmı Romanya'da, bir kısmı da istibdat devrindeki İstanbul'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun muhtelif yerlerine geçen maceralarda kaybettiği anasını ve kız kardeşini bulmak için diğer diyar dolaşan ve başına türlü felaketler gelen Stavro'yu adım adım takip ederiz. Panait Israati. 1921 Kasım'ın ilk günlerinde Nice Hastanesi'nden bana bir mektup gönderildi. Bu mektup kendini boğazlamış olan bir ümitsiz üstünde bulunmuştu. Aldığı yaradan sonra yaşaması için pek az umut vardı. Mektubu okudum ve deha uğultularından hayrete düştüm. Ovada yakıcı bir rüzgar. Bu, Balkan memleketlerinden yeni bir Gorki'nin itiraflarıydı. Hayatını kurtarmaya muvaffak oldular. Kendisini tanımak istedim. Mektuplaşmaya başladık. Dost olduk. Adı Israati'dir. 1884'te İbrahim'de tanınmamış olduğu bir Rum kaçakçısı ile bir Rumen kadından doğdu. Bu övgüye değer kadın arasız bir çalışmadan ibaret olan hayatını ona vakfetti. Israati anasını çok sevmesine rağmen 12 yaşındayken bir avarelik hevesine yahut da kemirici bir tanımak ve sevmek ihtiyacına kapılarak ondan ayrıldı. Güneşten yanarak, yağmurdan ıslanarak, evsiz, aç, hasta, İhtiraslarla malum ve sefaletten kıvranarak 20 yıl süren bir avarelik, harikulade maceralar, yıpratıcı çalışmalar, dolaşmalar ve meşakkat hayatı. Meyhane garsonu, börekçi, çilingir, kazancı, makinist, amele, kazmacı, hammal, uşak, ilan dolaştırıcı, tabelacı, sıvacı, gazeteci, fotoğrafçı, yapmadığı iş kalmamıştır. Vaktiyle itilacı hareketlere de karışmış, ekseriye 10 parasız bazen bir gemiye gizlice girerek ve keşfedilip ilk iskelede sahile atılarak Mısır'ı, Suriye'yi, Yafa'yı, Beyrut'u, Şam'ı, Lübnan'ı, Şark'ı, Yunanistan'ı, İtalya'yı dolaştı. Her şeyden mahrumdur fakat bir hatıralar dünyasını depo etmekte çok kere Rus üstadların ve Batı yazarlarını oburca okuyarak açlığını öldürmektedir. O doğuştan bir hikayeci, bir doğu hikayecisidir. Kendi anlattıklarından heyecana kapılır ve duygulanır. Kendini bunu öylesine kaptırır ki hikaye bir defa başladı mı, bir saat mi yoksa bin bir gece mi devam edeceğini kimse, hatta kendisi de bilmez. Duna ve onun dolambaçlı mecrası. Bu hikayeci dehası öyle önünde durulmaz bir kuvvettir ki, İntiharın arifesinde iki defa muzdarip şikayetlerini keserek geçmiş hayatının iki gülüşlü vakasını hikaye ediyor. Kendisini hikayelerinin bir kısmını yazmaya ikna ettim. O, iki cildi şimdiden yazılmış olan uzun soluklu bir esere girişti. Bu, hayatının bir anışıdır. Eseri de hayatı gibi dostluğa ithaf edilebilir. Çünkü dostluk bu adamda kutsi bir ihtirastır. Yolunun boyunca rastlanmış yüzleri hatırlayarak durur. Her birinin kaderinde nüfuz etmeye çalıştığı bir muamma vardır ve romanının her faslı bir büyük hikaye gibidir. Okuduğum ciltler arasında bu hikayelerden birkaçı Rus üstadlarına layık eserlerdir. Mizaç ve ışık, kanaat sabitliği, trajik bir neşe, mustarip bir ruhu ferahlatan o anlatmak hazzı ile onlardan ayrılır. Bu pek canlı sayfaları yazan adamın Fransızcayı klasiklerimizi okuyarak 7 yıl önce öğrenmiş olduğu hatırlanmalıdır. Romain Rolland. Yazarın açıklaması. Siz de dostumuz Romain Rolland gibi bütün kitaplarımda rastlanacak olan umumi temayı açıklamam gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Bu mevzu üzerinde bizzat bir izahta bulunmak lazım geldiğini hiç düşünmemiştim. Meslekten bir yazar değilim ve hiçbir zamanda olmayacağım. Cemiyet Okyanusu'nun derin sularında, Villeneuve'ün insan avcısı Romain Rolland tarafından oltayla avlanmam mukaddermiş. Ben onun eseriyim. İkinci hayatımı yaşayabilmem için onun teveccühüne muhtaçtım. Ve bu sıcak dostça teveccühü elde edebilmem için benden yazmamı istiyordu. Sizden coşkun mektuplar değil diye yazıyordu. Eser istiyorum. Sizden daha mühim, daha dayanıklı olan, sizin cevherinizi teşkil eden eseri gerçekleştirin. Sağrıma yediğim bu kamçıyla, aynı zamanda dostum George Ionesco'nun bana cömertçe verdiği zaman sayesinde gayretle tırısa kalktım. Adrien Zografafi'nin hikayeleri üçümüzün eseridir. Kendi başıma kalsam ancak bina sıvacılığı, alüminyum fotoğrafçılık ve herkese elverişli adi işler yapmak gelir elimden. Adrien Zografafi şimdilik şarkı seven bir delikanlıdan ibarettir. O Sorbonne'un istediği yerde bulan bir ototodikattır. Yaşar, hayal kurar, birçok şeyler ister. Daha sonraları birçok şeylerin insanlar ve yaradan tarafından fena yapılmış olduğunu söylemeye cüret edecektir. Biliyorum ki bina sıvacılığı ile Promenade des Anglais üzerinde ayak fotoğrafçılığı yapmayan insanlara ve yaradana karşı gelmek tehlikelidir. Ama Fransa'da sizin bir sözünüz vardır. Dersiniz ki insan hem herkesi hem de babasını birlikte hoşnut edemez. Ama ne de olsa Adrien'in bu cüretkarlığının mazur görüleceğini umarım. Çünkü bütün hürriyetini muhafaza ederek ve o bir başka cürete de kalkışacaktır. Sevmek ve daima her memlekette bütün iyi kalpli insanların dostu olmak. Bu çeşit insanlar azdır fakat Adrien insanlığın sanıldığı kadar geniş olduğu kanaatinde değildir. Kendi hikayesini anlatmaya sıra gelinceye kadar o şimdilik başkalarının hikayelerini dinlemekten başka bir şey yapmıyor. Gelin isterseniz onunla birlikte dinleyelim. Panait Israati Stavro. Adrien, İbrail'de Meryem Ana Kilisesi'nden parka giden aynı isimdeki kısa caddeyi dalgın bir tavırla geçti. Parkın kapısına gelince öfkeli öfkeli durdu. Yüksek sesle, "Yo, bu kadarı da fazla" diye söylendi. "Artık çocuk değilim. Canımın istediği gibi yaşamak hakkımdır sanırım." Akşamın saat 6'sıydı. İş günü parkın yolları iki başlıca kapısına doğru ıssızdı. Leylak kümeleri gece karanlığına gömülürken grubun ışıkları kumları yaldızlıyordu. Yarasalar ne yapacaklarını şaşırmış gibi her yana uçuşuyorlardı. Şoselere dizilmiş tahta kanepelerin hemen hepsi boştu. Yalnız bahçenin gizli köşelerinde genç çiftler birbirine sarılmış bir vaziyette duruyor, rahatlarını kaçıran biri geçtiği zaman ciddileşiyorlardı. Adrien yollarda rastladığı insanların hiçbirine dikkat etmedi. Taze sulanmış topraktan yükselen temiz havayı, türlü çiçeklerin birbirine karışan kokusunu susamış gibi içine çekiyor ve bir türlü akıl erdiremediği şeyi düşünüyordu. Bu aklının ermediği şey annesinin ahbaplarını istediği gibi seçmesine itiraz etmesiydi. Bu yüzden anne ile biricik oğlu arasında şiddetli bir münakaşa olmuştu. Adrien düşünüyordu. Ona göre mihali bir yabancı, bir şüpheli serseri, börekçi Kir Nikola'nın uşağıdır. Ne olurmuş sanki, ya ben kimim? Bir duvar sıvacısı, üstelik de aynı börekçinin sabık uşağı. Yarın ben bir başka memlekete gitsem, sırf bu yüzden serseri sayılmam mı icap eder? Öfkeyle ayağını yere vurdu. Canına yandığımın, bu zavallı mihale karşı insansız bir haksızlıktır. Ben bu adamı severim, çünkü benden zekidir, daha bilgilidir. Sonra da sefalete şikayet etmeden katlanır. İşte bak be. Adının memleketini ve ağzında kaş dişi noksan olduğunu önüne geleni haykırmıyor diye serseri mi oluyor? Öyleyse işte ben bu serserinin dostu olmak istiyorum. Hem de bundan çok memnunum. Adrien bir yandan gezintisine devam ederken bir yandan da annesinin kendisine söylediklerini içinden tengide devam etti. Bu sözler ona çok manasız göründü. Ya o evlenme faslı? Daha 18 yaşındayım. Şimdiden sırtıma bir ahmak karı yüklemek istiyor. Ahmak ve belki de bir dişi tavşan ki beni sevişme isteğiyle usandıracak. Odamı bir kenefe çevirecek. Vay anasını. Sanki dünyada küçük budalalar yumurtlamaktan, dünyayı kölelerle doldurmaktan başka iş yokmuş gibi. Hayır. 100 kere şüpheli olsa da Mihal gibi bir dostu buna tercih ederim. başkalarını zorla konuşturduğum hakkındaki şikayete gelince, vallahi başkalarını ne diye konuşmaya zorladığımı ben de pek bilmiyorum. Ama belki bu, kuvvetlilerin konuşmasından nur doğduğu içindir. Tanrı'nın kelamından nur doğmadı mı? İncil'e Termih, Mütercim Notu. Bu ilkbahar akşamının sükuneti içinde bir vapurun düdüğü keskin ıslığıyla havayı yırttı ve genç adamı uyandırdı. Aynı anda yüzüne bir karanfil ve gül kokusu geldi. Adrien sırtın kenarını takip eden ve limanla Tuna'ya hakim olan uzun yolda yürümeye başladı. Limanda demirlemiş gemilerde parıldayan binlerce elektrik lambasını seyretmek için bir lahza durdu. Dayanılmaz bir seyahat arzusu ile içini çekti. Ya Rabbi! Denizler üzerinde kayan ve başka memleketler, başka diyarlar, keşfeden bu vapurlardan birine binmek kim bilir ne güzel şeydir. Arzusunu yerine getirmeye gücü yetmediğine, üzüle üzüle başını önüne eğerek tekrar yürümeye koyuldu. Sonra birinin seslendiğini işitti. Adrien! Döndü. Arkada bırakıp geçtiği sıranın üstünde bir adam ayak ayak üstüne atmış sigara içiyordu. Miyopluğu ve karanlık Adrien'in onu tanımasına mani olmuştu. Adam ayağa kalkmadı. Adrien biraz canı sıkılmış bir halde ona yaklaşırken birdenbire sevinçle haykırdı. Stavro! El sıkıştılar. Adrien onun yanına oturdu. Limonatacı Stavro, Adrien'in annesinin uzaktan akrabası, eskiden kenar mahallenin çapkınları arasında çok tanınmış bir simaydı. Aradan geçen 30 yıl ve o devirde mizacı dolayısıyla çıkardığı bir rezaletin uyandırdığı nefret yüzünden şimdi unutulmuştu. Ortadan az uzunca boylu, soluk, kumral, renksiz, çok zayıf ve çok buruşuktu. İri mavi gözleri zamanına göre bazı açık ve samimi, bazı kapalı ve aldatıcı, Stavro'nun bütün hayatını ifade ederdi. Göçebe ve acayip tabiatı yüzünden sarsıntılı ve avare bir hayat, daha 25 yaşından itibaren cemiyetin hazin çarkına düşmüş bir hayat. Güzel ve hassas bir zengin kızı ile evlenmesi ki bir yıl sonra bundan rezil olarak kalbi parçalanmış, ahlakı değişmiş bir halde çıkmıştır. Adrien bu hikayeyi müpem bir şekilde biliyordu. Annesi tafsilat vermeden bunu ona sefil bir hayatın misali diye anlatırdı. Fakat Adrien bu hikayeden tamamıyla zıt neticeler çıkarırdı. Benliğinin ta derinliklerinde yatan insiyakiyle kaç kereler Stavro'nun üzerine namelerini dinlemek istediği bir musiki aleti gibi eğilmişti. Fakat alet arzusunu yerine getirmemişti. Esasen hep sokakta olmak üzere ancak birkaç defa görüşmüşlerdi. Annesinin evi bütün namuslu evler gibi Stavro'ya kapalıydı. Hem aşağılık pazar satıcısı, sevilen, nazlatılan, şımartılan yumurcağı ne söyleyebilirdi? Stavro herkesin nazarında bir palavracıydı. Harabati elbisesiyle, yakasız ve üstüsüz gömleğinin verdiği kasaba köylüsü kılığıyla, hırsız at cambazlarını andıran tavrıyla, sözle ve işaretlerle herkese eğlendiren fakat onu küçülten ve gözden düşüren bir sürü şeyler anlatırdı. Tanıdıklarının sokak ortasına can sıkmayacak münasip ve komik lakaplarla hitap ederdi. Bu lakaplardan birçoğu yerleşmişti. Biri hoşuna gittiği zaman onu kahveye götürür, yarım kilo şarap ısmarlar ve çakıştırdıktan sonra bir ihtiyaç için bahçeye çıkar, bir daha dönmezdi. Bazen de hoşlanmadığı bir tanıdığına rastladı mı, falan arkadaş seni falan kahvede bekliyor, çabuk koş diye bağırırdı. Fakat Adrien'in en ziyade hoşuna giden Stavro'nun tizir. Tuna'da bulunan bir nevi balık. Kafalarıyla tütün tabakalarıydı. Biriyle konuşurken Stavro o açık ve yayvan ağzı kurumuş küçük balık kafalarından birini cebinden çıkarır ve usulca öteki gevezenin ceketinin eteğini iliştirirdi. Adamcağız gider ve elbisesini ısıran balık kafasıyla sokakta dolaşarak herkesi güldürürdü. Tütün tabakası oyunu ise daha hoştu. Şarkta malumdur ki bir sigara sarmak arzu edenin yanındakilerin tabakasını istemesi adettir. Stavro karşısına her çıkandan tabakasını istemeyi ihmal etmezdi. Ama sigarasını sardıktan sonra tabakayı teşekkürle iade edeceğini cebine koyar fakat tabaka hemen alt tarafından çıkarak yere düşerdi. O zaman atılır, yerden tabakayı alır, özür dileyerek siler ve sahibinin cebine koymak isterken yandan bırakırdı. Karton veya fagon tabaka tekrar yere düşerdi. Ah ne beceriksizim! Muhatabı sakatlanan malını şaşkın bir tavırla tetkik ederken umumiyetle ''Zarar yok canım'' der ve herkes gülmekten katılırdı. Fakat Stavro bir defa böyle alaya aldı, tabakaların yüzünü bir daha hiç göremezdi. İşte Adrien bu adamı muziplikleri için sevmeye başlamıştı. Fakat garip bazı halleri onu şaşırtmış ve tereddüte düşürmüştü. Bazen bir muzipliğin ve maskaralığın ortasında Stavro ciddi bir tavır takınarak Adrien'e döner, onun gözlerine iyi ve saf bir adanın gözlerine baktığımız gibi açık, sakin ve üstün bir bakışla bakardı. O zaman Adrien bu satıcının yanında küçüldüğünü, bu ümminin cazibesine kapıldığını hissederdi. Bu hal ona anlaşılmaz görünmüş ve adama tetkike koyulmuştu. Fakat böyle anlar pek seyrek olurdu. Adrien'in içinden öteki Stavro dediği esrarlı ve şaşırtıcı bakışları nadiren ve yalnız kendisine karşı tezahür ederdi. Bununla beraber günün birinde, parktaki tesadüften 10 ay evveldi, bakkalına kendisine şeker ve limon satan ihtiyar ve sukuti bir Rum, gitmek üzere kendisine refakat ederken birden öteki Stavro'nun meydana çıktığını görmüştü. Adrien onun gözlerine takılıp kalmıştı. Az aydınlık dükkanın bir köşesinde üçü yalnızdılar. Stavro yüzündeki bütün buruşukluklar kaybolmuş, hatları yumuşamış, çok açılmış gözleri sabit ve ışıklı, kapalı ve şişkin yüzü bakkala bakıyor. Bakkal başıyla tasdik ederken mahcup fakat azimli bir tavırla diyordu ki: "Kir marbulis, işler kötü. Havalar sıcak değil, limonata da satılmıyor. Biriktirdiğim paralarla senin şekerini yiyorum, anlaşıldı ya. Bu sefer de para verecek değilim ha. Her zamanki gibi olacak. Ölürsem 10 frangı kaybedeceksin." Hassiz fakat adam sarrafı dükkancı, hayatı gibi kuru bir el sıkışıyla veresiye vermeye razı olurdu. Dışarıdan malı koltuğu altında Stavro acele bir tekerleme yapıyor, uzaktan tanıdığı birinin sırtını okşuyor ve tek ayağı üzerine zıplayarak "Herifi kafese koydum Adrien, herifi kafese koydum" diye delikanlının kulağına fısıldıyordu. Adrien itiraz ediyordu. "Yok canım Stavro, onu kafese koymadın. Parayı ödeyeceksin." "Evet Adrien, ödeyeceğim ama eğer ölmezsem." "Ölürsem şeytanlar ödeyecek." "Ölürsen iş değişir. Fakat onu kafese koyduğunu söylüyorsun. Öyle olsaydı ahlaksız bir adam olurdun." "Belki de öyleyimdir." "Hayır Stavro, beni aldatmak istiyorsun. Sen ahlaksız bir adam değilsin." Stavro birden durdu. Arkadaşını bir tahta perdeye doğru itti. Bir an için gene korku ve tahakkümden mürekkep eski yüzünü takınarak Adrien'in kulağına fısıldadı: "Evet ben ahlaksızım, öyle Adrien. Ben çok ahlaksız bir adamım." Bunu söyledikten sonra gitmek istedi. Fakat dehşete düşen Adrien onu ceketinin yakasından yakaladı. Gitmesine mani oldu ve boğuk bir sesle bağırdı: "Stavro dur. Şimdi bana doğrusunu söyleyeceksin. Sende iki adam görüyorum. Hangisi gerçek? İyisi mi, kötüsü mü?" Stavro kendini kurtarmaya çalıştı. "Bilmiyorum." Sert bir hareketle yakasını Adrien'in ellerinden kurtararak kızgın bir tavırla "Beni rahat bırak" diye bağırdı. Sonra biraz ileride delikanlının canını sıkmış olduğunu düşünerek ilave etti: "Daha ağzın süt kokuyor. Hele biraz büyü de o zaman söylerim." O zamandan beri birbirlerini görmemişlerdi. Stavro Mart ile Ekim arasında pazar yerlerini dolaşır, kışın Allah bilir nerede kestane satardı. İbra ile Öteber'i tedarik etmek için gelirdi. Dereler nehirlere döküldükleri, nehirler denizlerin koynunda daldıkları zaman ne kadar sevinç duymaları lazımsa, Adrien de o gün ona parkın kanepesine rastlayınca o kadar sevinmişti. Stavro adeti ilafına bu sefer pek konuşkan değildi ve bu hal Adrien'in daha çok hoşuna gitti. Akşamın sarımtırak ışığı içinde onun yüzünü tetkik etti. Aşağı yukarı da olsa kimse onun yaşını söyleyemezdi. Bununla beraber Adrien saçların soluk kumral renginin şakaklara doğru duman beyazı olduğunu fark etti. Stavro can sıkıntısıyla "Ne diye bana öyle bakıyorsun?" diye sordu. "Satılık değilim." "Biliyorum ama senin hala genç mi, yoksa şimdiden ihtiyar mı olduğunu anlamak isterdim." "Ben hem genç hem de ihtiyarım, serçeler gibi." "Ha bu doğru, sen bir serçesin Stavro." Ve küçük bir sükuttan sonra "Yere düşürmek için tabakamı istemez misin? Nereden geldiğini ve nereye gittiğini ve işlerin ne yolda olduğunu öğrenmek için daima meraklı olduğumu bu vesileyle de hatırlarsın belki." "Nereden geldiğimi, nereye gideceğimin önemi yok. Yalnız sana şunu söyleyeyim ki işlerim pek de fena gitmiyor. Fakat bugün keyfim yerinde değil kuzucuğum." Ve eliyle Adrien'in dizine vurdu. "Bir iki bu hal sende nadiren görülür" dedi. "Neden keyfin yerinde değil ihtiyar? Limonların suyu mu çekildi yoksa?" Yok, limonların değil. O bir zamanki namussuz serserilerin suyu çekildi. Adrien. Namussuz serseriler mi diye haykırdı. Amma da acayip şey. Serseriler namuslu olamaz. Öyle mi sanıyorsun ha? Ben böyle birçoklarını tanırım. Stavro çömeldi. Gözlerini yere dikerek böylece durdu. Adrien şaka etmediğini anladı ve daha bir şeyler öğrenmek istedi. Fakat ihtiyatlı davrandı. Böyle bir serseriye neden ihtiyacın olduğunu bana söyleyebilir misin? Gelecek perşembe S pazarına benimle gelmesi için. Aslını ararsan pek de benim için değil ama sanki benim içinmiş gibi bir şey. Bilirsin ki pazarlarda daima bir çörekçinin yanına oturmak adetimdir. Köylüler yiyince susarlar, ben de hemen limonatayı dayarım. İcabında börek hamuruna da bir avuç tuz atarsın. Görüyorsun ya, ben ahlaksız bir adamım. Börekçiyi buldum. Kir Nikola. Adrien hopladı. Kir Nikola mı? Komşunuz, şu senin eski patron canım. Ama aksiliğe bak ki fırını bırakıp pazara gelemiyor. Anlayacağın, uşağı Mihail ile beraber Mihail yanımda börekleri kızartırken paraları toplayacak bir namussuz serseri ihtiyacı var. İşte iki gündür bu namussuz serseriyi arıyorum. Stavro ciddi ve masum bir tavırla ilave etti. İbrahim de adam bakımından fakirleşti gitgide. Adrien içinde bir şimşek çaktığını hissetti. Limonatacının önüne ayağı attı. Stavro, aradığın namussuz serseri olmaya layık mıyım? Pazarcı başını kaldırdı. Yok be. Namuslu serseri yemin. Sizinle geleceğim. Stavro bir şempanze gibi sıçradı ve haykırdı. Bir Rumen aşiftesiyle Kefalonyalı serserinin çocuğu. Ver elini. Sen ceddene layık bir evlatsın. Sen ne biliyorsun benim cedlerim hakkında? Ah, herhalde onlar yaman serserilerdi. Limonatacı böyle söyleyerek sıvacıyı kucakladı. Sonra koluna girerek onu sürükledi. Çabuk, Nikola'ya gidip müjdeyi verelim. En geç yarınki pazar akşamı hareket eder, salı sabahı S'ye varır ve iyi bir yer tutarız. Arabayla bir gün iki gecelik yol var. Beygir kuvvetine ve hanlarda bulunan şarapların kalitesine göre yavaş yürür veya tırıs gider. Pazarcı başıyla kuzusunun çıka gelmesi fırında acı bir münakaşaya meydan verdi. Kir Nikola Stavro'nun bağırıp çağırmasından bir pazarlık yapıldığını anlamıştı. Stavro, Türkçe bitmez tükenmez bir nutuk çekti. İşten haberdar olan Mihail, konuşulanlardan bir şey anlamayan Adrien'in hayreti arasında lafa karıştı. Mihail'in ciddi bir cevabı üzerine Kir Nikola'nın omuz siktiğini ve Stavro'nun sükunet bulduğunu ve hemen mükemmel bir Rumca ile şöyle haykırdığını işitti. Anasının ah pediamu diyeceğini aldırış etmeyin. Ben de 50 yıl önce anamın hayatına uymuş olsaydım, güzel İbrahim'imizin vaktiyle etrafını çeviren hendeğin ardında güneşin nasıl doğup battığını asla bilmeyecektim. Görüyorsunuz ya ahbaplar, bütün analar aynıdır. Evlatlarına da hep kendi bir çare zevklerini ve tahsil sıkıntılarını yaşatmak isterler. Hem söyleyin bakayım, bizler yaratıldığımız gibi isek neden kabahatli olacakmışız, değil mi Adrien? Mihail Rumcu olarak gene söze karıştı. Doğru diyorsunuz efendi, fakat Adrien anasını tanımıyoruz. Acı bir istisna ile karşılaşmamız mümkündür. Ben rızasını istemek için Adrien'i göndermemizi teklif ediyorum. Eğer razı olursa hepinizden önce ben sevineceğim. Ama anasının rızasını almadan ve onun arzusu hilafına pazara gitmeyi ben kabul etmem. Bu sözler üzerine Adrien rüzgar gibi koştu. Anası yemeği hazırlıyordu. Adrien gözleri nemli, yanakları al al, saçları havada odanın ortasında durdu. Söyleyeceklerini hazırlamış olmadığı için sesi boğazında düğümlendi. Fakat kadın onun maksadını tahmin etti ve daha önce davrandı. Gene burnun havalarda senin. Öyle anne. Ha bak, gene deminki vırvırı tutturacaksan zahmet etme. Fazla kalbimi parçalamadan ne yapabileceğini sanıyorsan yap. Beni rahat bırak. Böylesi daha iyi. Adrien. Ama burada kalp kıracak bir şey yok ana. Dedi. Bir hafta belki de daha fazlası için işsizim. S pazarına Mihail ile beraber gitmek istiyorum. Bu benim için güzel bir fırsat. Hem bu güzel yerleri görmüş hem de öte yanda kaybettiğimi kazanmış olacağım. Yalnız ikiniz mi gideceksiniz? Hayır, Stavro da gelecek. Maşallah, bu üstüne tüy dikiyor. Bir filozof daha. Oğlunun sükutu üzerine ilave etti. Pekala, gidebilirsin. Darılmazsın ya anne. Darılmıyorum çocuğum.